Ayrım 9.
Seni suçlayanlar da haklı, seni savunanlar da. Seni mahkum edenler de haklı, seni bağışlayanlar da. Ama bu yargıların hiçbirinin değeri yok. Ananla baban kimsenin ruhuna giremez dediklerinde, tek gerçek tanığın ben olduğumu söylediklerinde haklıydılar. Beni öldürmeden öldürdüğünü söyleyebilirim. Doğmayı ben istemedim anne. Hiç kimse de istemez. Hiç yoklukta istem yok ki. Seçme diye bir şey de yok. Hiç yokluk var yalnızca. Hepsi bu. Bundan çekilip alındığımızda, bir şeylere başladığımızı anladığımızda, bunu kimin istediğini, iyi mi ya da kötü mü olduğunu merak bile etmeyiz. Yalnızca kabul eder, sevip sevmeyeceğimizi anlamak için bekleriz. Durumumu sevdiğimi tez anladım ben. Tüm korkuna, duraksamalarına karşın doğmanın güzel, hiç yokluktan kurtulmanın bir nimet olduğuna inandırdın beni. Bir kez doğduktan sonra cesaretini yitirmemelisin dedin. Acı karşısında bile, ölüm karşısında bile. İnsan ölürse demek ki doğmuştur. Hiç yokluktan çıkmıştır ve hiç yokluktan daha kötü bir şey yok. En kötüsü birinin var olmadığını söylemek zorunda kalması. İnancın bir yerde küstahlığın kandırdı beni. Gerçekten de hani o bana anlattığın, o yaşamın birden patlak verdiği, o eski zamanların küstahlığını andıran bir yanı vardı. Sana inandım anne. İçinde yaşadığım suyla birlikte her düşünceni de içtim. Ve senin her düşüncen bir gizin çözümüydü benim için. Başka türlü olabilir miydi zaten? Gövdem yalnızca bir tasarıydı senin içinde, senin sayende gelişen. Yalnızca senin bana verdiklerini öğrendim. Vermediklerini bilemezdim. İçimde doğan aydınlıklar, bilinç sendin. Beni yaşama vardırmak için her şeye meydan okuduğuna göre, yaşamın kutsal bir armağan olduğuna inandım. Derken kuşkuların, kararsızlıkların çoğaldı. Popohlamakla gözdağı vermeler, sevecenlikle kin, cesaretle korku arasında gidip gelmeye başladın. Günün birinde korkudan kurtulmak için var olma kararını verme işini bana yükledin anne. Kendi seçimine değil, benden gelen bir buyruğa boyun eğdiğini savundun. Hatta beni efendin olmakla suçladın. Sen benim kurbanımdın dediğine göre. Ben senin değil. Sonra bana sitem etmeye koyuldun. Sana acı çektirdiğimi ileri sürerek. Üstelik yaşamın özgürlükten, mutluluktan, sevgiden yoksun bir tuzak olduğunu açıklayarak bana meydan okumaya değin götürdün işi. İçinden çıkamayacağım bir kölelik ve şiddet kuyusuydu yaşam sence. Karınca yuvasında hiçbir kurtuluş yolu olmadığını, onun korkunç yasalarından kimsenin kaçamayacağını anlatıp durmaktan bıkmadın hiç. Manolya ağaçları üstlerine kadınlar atılsın diye konulmuş oraya. Çikolata gereksinmesi olmayanların yemesi için. Yarın dedikleri önce bir lokma ekmek yüzünden vurulan bir adam, sonra da bir çuval kirli iç donuymuş. Acıklı masallarını hep bir soru sorarak bitiriyordun. Rahat, huzurlu yuvamdan çıkıp dünyaya gelmemin zamanı mıydı gerçekten? Kişinin ölmeden de manolya çiçekleri koparabileceğini, aşağılanmadan da çikolata yenilebileceğini, yarının dünden güzel olabileceğini hiç söylemedin bana. Buna ayrımsadığımda ise artık çok geçti. Kendimi öldürmeye başlamıştım. Ağlama anne. Tümünü beni sevdiğin için, beni var olmanın korkunç yanlarıyla ilk karşılaşacağım güne hazırlamak için anlattığını biliyorum. Sevgiye inanmadığın doğru değil anne. Tersine, öylesine çok inanıyorsun ki, çevrendeki sevgi azlığından ve bu azıcık sevginin bile hiçbir zaman eksiksiz olamadığından deli gibi acı duyuyorsun. Sevgiden oluşmuş bir kişisin sen. Ama yaşama inanmıyorsan, eğer sevgiye inanmak yeterli mi? Senin yaşama inanmadığını anladığım anda, yaşamak ve beni yaşatmak için insanüstü bir güç harcadığını da gördüm. İlk ve son seçimimi yaptım. Reddetmek. Ayı ikinci kez elinden almak. Artık bunu yapabilirdim anne. Kafam artık senin kafan değildi. Kendi kafam vardı. Küçücük bir kafa belki ya da yalnızca bir kafa taslağı. Ama şu sonuca varabilecek kadar düşünme yetisi olan bir kafa. Yaşam bir acılar denizi ise yararı ne? İnsanın neden doğduğunu hiç söylememiştin bana. Ve siz doğmuş olanların kendi kendinizi avutmak için uydurduğunuz efsanelere bana yutturmaya kalkmayacak kadar dürüst davranmıştın. Hani gücü her şeye yeten bir tanrının insanları kendi benzeri olarak yarattığı iyilik arayışı, cennete varmak için yarışmak gibi. Bana yaptığın tek açıklama senin de doğmuşluğun ve senden önce annenin, annenden önce onun annesinin ve olayın öylece izi yok olmuş bir geçmişe doğru uzayıp gittiğiydi. Kısacası insan daha önce başkaları doğmuş olduğu ve daha sonra başkaları doğacağı için doğar. Kendine benzer biçimde çoğalırdı. Bir gün dedin ki bana, bu işler böyle olmasaydı insan türü yeryüzünden yok olurdu. Daha doğrusu daha başından var olmazdı. İyi ama anne neden var olsun zaten? Neden var olmak zorunda? Amaç ne? Dur ben söyleyeyim sana. Bir ölüm bekleyişi bu amaç. Bir hiç yokluk bekleyişi. Benim evrenimde, hani o senin yumurta adını verdiğin evrende bu amaç vardı. Doğmak. Ama senin dünyanda tek amaç ölmek. Yaşam bir ölüme mahkumiyet oluyor. Günün birinde yeniden hiç yokluğa dönmek için hiç yokluktan çıkıp gelmekte bir anlam göremedim. İşte o zaman sana ve kendime karşı, kendi kendimi inandırmaya zorladığım her şeye karşı mutlu, özgür, iyi olmak için doğmak, mutluluk, özgürlük, iyilik adına savaşmak, göze almak, bilmek, öğrenmek, yaratmak için doğmak, ölmemek için doğmak. Ne derin, ne onulmaz bir kötülük işlediğimi anladım. Paniğin pençesinde bütün bunların bir düş, bir kara düş olduğunu, uyandığımda seni yeniden içimde canlı bir çocuk olarak bulacağımı, her şeye yeniden, korkmadan, sabırsızlığa kapılmadan, inancımı yitirmeden başlayabileceğimi umdum. Kafesi sarstım. Gerçekte var olmadığını söyleyerek kendime. Kafes karşı koydu. Evet, gerçekten de kafes vardı. Gerçekten de bir duruşma yapılmıştı ve sen beni suçlu bulmuştun. Çünkü ben kendimi suçlu bulmuştum. Beni mahkum etmiştin. Çünkü ben kendi kendimi mahkum etmiştim. Geriye kalan tek şey cezayı kararlaştırmaktı ki bunun ne olacağı besbelliydi. Yaşamı geri çevirmek, seninle birlikte hiç yokluğa dönmek. Kollarımı uzattım sana. Beni hemen alıp birlikte götürmen için yalvardım. Yaklaştın bana. Dedin ki, ama anne seni bağışladım ben, ağlama, günün birinde yeniden doğarım. Harika sözcükler, çocuk, ama yalnızca sözcükler, dünyanın tüm spermacıklarıyla tüm yumurtaları olabilecek her türlü birleşimde bir araya gelseler bile yeni bir sen, ilk olduğun gibi, ileride olabileceğin gibi bir sen yaratamazlar. Hiçbir zaman yeniden doğmayacaksın, hiçbir zaman geri gelmeyeceksin. Seninle konuşmayı hala sürdürmem akıl almaz bir umutsuzluktur. Günlerdir içimde kilitlisin. Cansız ama gitmek bilmeyen. Kadın hekim şaşkın, anlamıyor, korkuyor. Alınmasan ölebileceğimi söylüyor. Tamamen anlıyorum. Üstelik kendi kendimi o kertede cezalandırmaya, seni o saçma duruşmada vardığım öz yargılamayı uygulamak için kullanmaya hiç niyetim yok. Gene de seni aldırmak konusunda hiç acelem yok. Bunun nedenini belirleyip ortaya çıkarmak oldukça güç olurdu. Belki de uzun süredir birlikte olmanın, birlikte uyuyup birlikte uyanmanın, kendimizi yalnız olmadan yalnız bilmenin getirdiği bir alışkanlık var işin içinde. Ya da mantıksız bir kuşku, bir yanılgı olabilir. Beklemekte yarar var diye. Ya da belki de eskiden sürdürdüğüm yaşama dönmek artık ilgilendirmiyor beni. Yeniden yazgımın efendisi olmayı nasıl da derin bir özlemle istemiştim. Şimdi öyleyim ya, artık umurumda değil. İşte sana öğrenmek fırsatını yitirdiğim bir gerçek daha. Zenginliğin, sevginin ya da özgürlüğün peşinde koşarak bitkin düşersin. Belirli bir hakkı elde etmek için yapmadığını bırakmazsın. Ama bir kez elde ettin mi de hiçbir tat almazsın bundan. Ya boşa harcarsın ya elini sürmeden yanından geçersin. Çoğu kez de geçmişe dönüp uğraşmayı, didinmeyi, acıları yeniden yaşamayı düşlersin. Düşünü gerçekleştirmiş olmak boşlukta bırakıverir seni. Hep ilerlemek, hiçbir zaman varmamak istiyorum diyebilen kişi mutlu kişidir. İlle de varacağım diye inat ederse mutsuz. Varmak ölmek demek, yapabileceğin tek şey yolda biraz oyalanmak, bir iki durak yeri bulmak kendine. Senin yalnızca bir durak olduğuna, bir tek ölümün yaşama son vermediğine, yaşamın zaten sana gereksinmesi olmadığına ve çektiğin bu acının bir amaca yararlı olabileceğine inandırabilseydin beni keşke. Ama bir çocuğun ölmesinin, bir ananın ana olmaktan vazgeçmesinin ne gibi bir amaca yararı olabilir? Ahlakçıların, jüri üyelerinin, tanrı bilimcilerin, reformcuların bir işine yarar mı dersin? Öyleyse bu öyküden en iyi kimin yararlanacağı, onların mahkemelerinin ne karara varacağı sorulabilir. İnsanlardan dayanışma mı hak ettim yoksa aşağılanma mı? Ahlakçılar ya da hukukçuların, tanrı bilimciler ya da reformcuların işine yarayacak bir şey yaptım mı? Seni intihara, ölüme sürüklemekle günah mı işledim? Yoksa aslında sende olmayan bir ruha sahip olduğunu varsaymakla mı günah işledim? Tartışmalarını dinle. Nasıl bağırıştıklarına bir kulak ver. Tanrı'yı aşağıladı. Hayır, kadınları aşağıladı. Sorunu küçümsedi. Hayır, sorunun çözümüne katkıda bulundu. Yaşamın kutsallığını anladı. Hayır, yaşamı alay konusu yaptı. Sanki var olmak ya da olmamak ikilemi şu ya da bu mahkemenin kararıyla, şu ya da bu yasayla çözülebilirmiş gibi. Sanki bu ikilemi her yaratığın kendi başına çözümlemesi zorunlu yokmuş gibi. Sanki bir gerçeğin öğrenilmesi hemen onun karşıtı bir gerçeğin olasılığını ortaya çıkarmıyormuş ve her ikisi de geçerli değilmiş gibi. Onların bütün bu duruşmalarının yasalarının amacı nedir? Neyin yapılabilir, neyin yapılamaz olduğunu öğrenmek mi? Adaletin nerede bulunduğunu kestirmek mi? Sen haklıydın çocuk. Hepsi de var. Aynı zamanda bilincin de pek çok çeşidi var. Ben hem o hekim hem de onun kadın meslektaşıyım. Hem arkadaşım, hem patronum, hem annem, hem babamın, senin babanım aynı zamanda. Hepimizin benim hakkımda dediklerinizin gözümün önünde uzun yaz vadileri uzanıyor. Gururun boş yere çiçek açtığı vadiler. Babam bana bir kez daha yazdı. Bu beni düşündüren bir mektup. Diyor ki, kendini çocuk için feda edeceğin yerde çocuğu kendin için feda etmekle doğru bir şey yaptığını söyleyip seni avutmaya çalışmaya kalkmayacak kadar iyi tanıyorum seni. Bir kadının bir tavuk olmadığını, her tavuğun yumurtasından civciv çıkmadığını, kiminin kuluçkaya yatmaktan kaçtığını, kiminin de kendi yumurtasını içtiğini benden daha iyi bilirsin sen. Beni sokağa attığında bağıra bağıra bunları söylemiştin ya, bu yüzden tavukları suçlamıyoruz. Tıpkı depremler, hastalıklar yoluyla ölüme yol açtığı için doğayı suçlamadığımız gibi. Doğanın ve tavukların bu kıyıcılığında çok gerçek bir mantık, bir bilgelik olduğunu anımsatmaya kalkmayacak kadar da tanıyorum seni. Her var olma olasılığı gerçek bir varlığa dönüşecek olsaydı yersizlikten tümümüz ölürdük. Sen benden daha iyi bilirsin. Yere doldurulamayacak kimse yok yeryüzünde. Homeros, Leonardo da Vinci, İsa ve daha birçokları doğmamış olsalardı da dünya dönmesini sürdürürdü. Yitirmek istediğin çocuk geride bir boşluk bırakmadı. Ne topluma ne de dünyanın geleceğine bir zararı oldu. Yalnız her türlü ölçünün ötesinde seni yaraladı bu olay. Çünkü belki hiç de trajedi olmayan bir trajediyi kafanda büyüttün. Zavallı sevgilim, düşünebilmenin acı çekmek, kafalı olmanın umutsuz olmak demek olduğunu öğrendin. Ama üçüncü, daha temel bir nokta gözünden kaçmış. Acı, yaşamın tadı tuzudur. Acı çekmeseydik insan olmazdık. Sonuç olarak seni avutmak için değil, seni kutlamak için yazıyorum bu mektubu. Gebeliğin, analığın tutsaklığını silkip attığın için değil. Başkalarına olan gereksinmeni, bu arada Tanrı'ya olan gereksinmene de boyun eğmemeyi başardığın için. Bana bunun tam karşıtı oldu. Evet evet, bu son aylar içinde Tanrı'ya inananlara karşı öylesine bir gıpta büyüdü ki içimde, bir tür çağrıya dönüştü. Bu çağrıya boyun eğdim. Nedenli yorulduğumu ayrımsayınca anladım bunu. Tanrı, tüm kırılmış parçaları yeniden birbirine yapıştıran bir ünlem işaretti. Kişi inanıyorsa eğer. Demek ki çok yorulmuştur ve yaşamını tek başına yönetecek durumda değildir. Sen yorgun değilsin. Kuşkuculuğun doruk noktasısın. Senin için Tanrı bir soru işareti ya da daha doğrusu kafandaki sonsuz sayıda soru işaretlerinin İlki. Ancak hiç bitmeyen sorunların acısını çekenler ilerleyebilirler zaten. Yalnızca Tanrı'ya inanma rahatlığını geri çevirenler yaşama yeni baştan başlayabilirler. Yeniden kendi kendileriyle çelişmek için. Yeniden kendi kendilerine yakışmayan şeyler yapmak için. Yeniden acı çekmek için. Arkadaşımız çocuğun hala içinde durduğunu ve senin onu aldırmamakta direndiğini söylüyor. Sanki kendi kendini cezalandırmak, kendine yaşamı yasaklamak için onu kullanıyormuşsun gibi diyor. Bunları bana iletti ki bu delilikte inat etmemen için sana ısrar edeyim. Israr etmeyeceğim. Fazla inat etmeyeceğini bildiğimi söyleyeceğim yalnızca. Yaşamın çağrısına kulak tıkayamayacak kadar çok seviyorsun yaşamayı. Çağrı geldiğinde tıpkı Jack London'ın kurt olmak için uluyarak kurtların peşinden giden o köpeği gibi uyacaksın çağrıya. Gerçekten de yarın yurdumuza dönüyoruz artık. Yarın sözcüğü sana karşı bir aşağılamaymış, benim için de bir gözdağıymış gibi geliyor ama gene de çevreme bakınmaktan, yarının türlü fırsatlarla dolup taşan bir gün olduğunu düşünmekten alamıyorum kendimi. Coşkuyla karşıladılar beni. Sanki bir ayak ya da kulak rahatsızlığından yatıyormuştum da artık iyileşme dönemine girmişim gibi. Zorluklara karşın işimi sonuna dek götürmüşlüğümden dolayı kutladılar beni. Yemeklere götürdüler. Senin hakkında bir tek sözcük söyleyen olmadı. Ben konuyu açmak istediğimde de yarı kaçak, yarı utanmış anlamlar taktılar yüzlerine. Sanki tatsız bir konu açıyormuşum da onlar artık bir şey konuşmayalım, ne olduysa oldu demek istiyorlarmış gibi. Derken arkadaşım beni bir köşeye çekti ve önemli bir randevuyu hatırlatıyormuşçasına hekimle konuştuğunu, onun da senin kendiliğinden düşmeni beklememem gerektiğini bildirdiğini açıkladı. Seni aldırmazsam septisemiden ölürmüşüm. Karar vermem gerek. Terazideki ağırlıkları eşitleştirmek için sen beni öldürecek olursan iyi bir çelişki olur. Daha yapacak pek çok işim var. Sen hiçbir işe başlayamadın ama ben başladımdı. İş yaşamını sürdürmem, herhangi bir erkek kadar iyi olduğumu kanıtlamam gerek. Ünlem işaretlerinin rahatlığına karşı savaşmam gerek. İnsanlara daha çok soru sormaya zorlamam gerek. Kendi kendime acıma duygumu yok etmek, acının yaşamın tadı tuzu olmadığına kendi kendimi inandırmam gerek. Yaşamın tadı tuzudur mutluluk ve mutluluk diye bir şey vardır. Mutluluğun peşinden koşmaktır gerçek mutluluk. Son olarak da sevgi dedikleri gizemi çözümlemem gerek. Yatakta birbirine dokunarak yaratılan sevgiden söz etmiyorum. Seninle birlikte tatmak üzere olduğum sevgiden söz ediyorum. Seni özlüyorum çocuk. Kolumu, gözümü ya da sesimi yitirseydim onları özleyeceğim gibi özlüyorum. Ama gene de dünden daha az, bu sabahtan daha az özlüyorum. Garip, acı sanki her geçen saatle biraz siliniyor ya da parantez içine alınıyor. Kurtlar beni çağırmaya başladılar bile. Hala epey uzakta olmaları önemli değil. Yeterince yaklaştıklarında peşlerinden gideceğim, biliyorum. Gerçekten de bunca derinden, bunca uzun süre acı çektim mi? İnanamayarak soruyorum bu soruyu kendime. Bir kitapta okumuştum. Çektiğimiz acının derinliğinin bilincine ancak o acı bittikten sonra varırmışız. Ve büyük bir şaşkınlıkla nasıl dayanabildim böylesi cehennem azabına dermişiz. Gerçekten de öyle olmalı. Yaşam olağanüstü bir şey. Yaralarımız şaşılası bir hızla kapanabiliyor. Kapanmış yaranın izleri üstümüzde kalmasa akıttığımız kanı bile anımsayamayız. Zamanla izler bile yok oluyor. Yavaş yavaş silikleşip sonunda hiç kalmıyor. Bana da öyle olacak. Yoksa olmayacak mı? Olmasını sağlamalıyım. Zorunluyum buna çünkü. Resmini duvardan indiriyorum şimdi. Koskocaman açık gözlerine bakıp bakıp korkmaktan vazgeçeceğim. Öteki fotoğrafları da yırtıyorum. Bir tabut gibi nicedir sakladığım bu beşiği de parçalıyorum, çöpe atıyorum. Bir başkasına vermek, belki de günün birinde yırtmak üzere giysilerini kaldırıyorum. Hekimden randevu alacağım. Hakkı var. Aldırman da gerek seni artık. Hatta babanı ya da başka birini arayıp bu gece yatabilirim birisiyle. Namuslu yaşamak yetti artık. Sen ölüsün ama ben yaşıyorum. Öylesine canlıyım ki ben hiçbir şeye yerinmiyorum. Duruşmaları, kararları hatta senin bağışlamanı bile kabul etmiyorum. Kurtlar burada. İyice yakındalar ve ben Tanrı'dan da başkasından da yardım dilenmeden seni daha 100 kez doğuracak güçteyim. Tanrım, bu ne sancı? Birden çok fenalaşıyorum. Ne oluyor? O bıçak saplanmaları başladı gene. Ta beynime tek uzanıp beynimi deliyorlar tıpkı eskisi gibi. Terliyorum. Ateşim de çıktı galiba. Vaktimiz geldi. Ayrılma anı bu. Ama istemiyorum. Seni bir kaşıkla sıyırıp almalarını, kirli pamuklar ve gazlı bezlerle birlikte çöpe atmalarını istemiyorum. Hayır, hayır, isteyemem bunu. Ama yapabileceğim başka bir şey yok. Hemen hastaneye koşmazsam, seni içimden koparıp atmalarına izin vermezsem beni öldüreceksin. Buna da izin veremem. İşte vermemeliyim. Yaşama inanmadığımı söylerken yanılmıştım çocuk. İnanıyorum. Seviyorum yaşamayı. Tüm kötülüklere karşın ve her ne pahasına olursa olsun yaşamaya kararlıyım. Koşa koşa gidiyorum çocuk. Sana son ve kesin olarak veda ediyorum. Tepemde ak bir tavan var. Yanı başımda ise bir kavanoz. İçinde sen. Seni görmemi istemediler. Ama bunun benim hakkım olduğu konusunda ısrar ettim. Hiç de onaylamadıklarını belirten kaş çatmalarıyla getirip oraya koydular seni. Sonunda işte bakabiliyorum sana. Aldatılmış hissediyorum kendimi. Çünkü o fotoğraftaki çocukla hemen hemen hiçbir ortak yanın yok. Çocuk değilsin, bir yumurtasın yalnızca. Pembe alkol içinde yüzen ve içinde hiçbir şey görünmeyen gri bir yumurta. Hekimler ayrımsamazdan çok önce bitmişsin. Tırnaklara, deriye, sana yakıştırdığım o bir sürü güzelliğe hiç erişememişsin. Düşsel çocuk. Kendi uydurmam hepsi. İki el, iki ayak, gövdemsi bir şey, minicik gözleri, ufak burnuyla bir yüz taslağına kavuşabilmişsin. Sevdiğim küçük bir balıkmış meğer. Bense küçük bir balığın aşkına yaşamamı tehlikeye sokan bir çarmıh azabı yaratmışım kendime. Olmaz böyle şey. Neden daha önce aldırmadım seni? Neden boşa vakit harcadım bu kadar? Beni zehirlemene izin verdim? Hastayım. Herkes kaygıyla bakıyor bana. Sağ koluma, sol bileğime iğneler sokmuşlar. Bu iğnelerden incecik tüpler yükseliyor yılan gibi. Serum şişelerine bağlanmış. Her an bir hemşire var yanımda. Elinde pamuk topakları, arada hekim de geliyor. Yanında bir başka hekimle. Sözcüklerini çıkaramadığım ama gözdağına benzer bir takım konuşmalar yapıyorlar karşılıklı. Arkadaşımın ya da babanın, hatta en iyisi anamla babamın geldiklerini görebilmek için neler verirdim. Bir keresinde sanki seslerini işittim gibi geldi. Ama değil. O iki ak gömlekliden başka gelen giden yok. Bunlardan birisi beni suçlayan hekim mi? Biraz önce kızdı. Dozu 2 kat artırın dedi. Neyin dozunu? Acının mı, üzüntünün mü? Derken çabuk olun dedi. Görmüyor musunuz? Gidiyor. Ne gidiyor? Bir iğne mi? Bir kişi mi? Canım mı? Kişi istemezse canı çıkmaz. Kimse ölmez burada. Sen bile. Sen zaten ölmüştün geldiğinde. Ölmüştün. Yaşamın ne olduğunu öğrenemeden, renk, tatlar, kokular, sesler, duygular, düşünceler nedir bilmeden. Üzülüyorum. Senin için de, kendim için de. Bir ezikliğim, sanki bir aşağılanmışlığım var. Diyorum ki, martılar gibi uçmak neye yarar eğer uçabilecek başka martılar üretemiyorsam? Çocuklar gibi oynamak neye yarar eğer oynayabilecek, yaşamdan tat alabilecek ve başka çocuklar yapabilecek çocuklar üretemiyorsam? Savaşmalı ve kazanmalıydım. Çok çabuk vazgeçtin, çok çabuk bıraktın kendini. Yaşamak için yapılmamıştın besbelli. Bir iki masaldan, ilerisi için yapılan 3-5 uyarıdan böylesine çok korkulur mu? Babana benziyordun demek. O rahatlığı erinci Tanrı'da buldu. Sense doğmamakta. Hangimiz ihanet ettik yani yaşama? Ben değil. Çok yorgunum. Bacaklarımda hiçbir duyu yok. Arada bir gözlerim kararıyor ve sessizlik bir arı vızıldaması gibi sarıyor her yanımı. Ama gene de vazgeçemiyorum. Bak, dayanıyorum. Tutunuyorum yaşamaya. Bak, çok başkayız birbirimizden. Uykuya dalmamalıyım. Uyanık kalıp düşünmeliyim. Düşünmeyi sürdürürsem tutunabilirim belki. Kaç zamandır o kavanozun içindesin? Saatlerdir, günlerdir, yoksa yıllardır mı? Günlerdir belki. ama bana yıllardır gibi geliyor. Seni o kavanozun içinde bırakamam. Sana daha onurlu bir yer bulmam gerek. Ama nerede? Belki bir manolya ağacının dibine. Oysa manolya da uzaklarda. Benim çocukluğumun geçmişinde kalmış o ağaç. Şimdiki zamanda manolya yok. Evimde bile. Gene de sabahleyin seni evime götürmeliyim. Gece şimdi. Ak tavan karaya dönüşüyor. Soğuk da çıktı. Dışarı çıkarken paltonu giysen iyi olur. Hadi gel gidelim. Ben taşırım seni. Seni kollarımda tutmak isterdim çocuk. Ama öylesine küçücüksün ki kollarımı alamam. Tek elimin avucuna koyabilirim seni. Hepsi o kadar. Şöyle bir rüzgar esip de uçurmasın seni elimden. Aman. Bak, anlamadığım bir şey var. Ufak bir rüzgar seni uçurabilir. Gene de öylesine ağırsın ki yalpalıyorum. Elini ver bana. Ne olur. Şöyle. İşte. Hah. İyi. Bak, öncülük eden, bana yol gösteren sensin şimdi. Ama o zaman yumurta değilsin sen. Küçük bir balık da olamazsın. Bir çocuksun. Boyun dizime ulaşmış bile. Hayır, yüreğimin düzeyine. Hayır, omuzuma. Hayır, omuzumun da üstüne. Çocuk değilsin sen. Kocaman bir adamsın. Güçlü, yumuşak parmakları olan bir adam. Bu parmaklara gereksinmem var şimdi. Yaşlı bir kadınım artık. Sen tutmazsan, yardım etmezsen merdivenleri bile inemeyeceğim. Bu merdivenleri düşmemek için dikkat ederek birbirimize sarılmış olarak inip çıkışımızı anımsıyor musun? Sana kendi başına çıkmayı öğrettiğim günü anımsıyor musun? Hani daha yeni başlamıştın yürümeye, gülerek basamakları saymıştık. Anımsıyor musun? Nasıl her bir şeye tutuna tutuna soluğun kesile kesile öğrenmiştin? Ben de kollarımı uzatmış arkandan geliyordum. Sonra hani benim öğütlerimi dinlemediğin için tartıştığımız gün vardı. Sonradan üzülmüştüm. Özür dilemek istemiştim ama bir türlü yapamamıştım. Gözlerimle gözlerini aramıştım yalnızca. Meğer sen de benimkileri arıyormuşsun. Birden dudaklarında bir gülümseme belirmişti. Beni anladığını anlamıştım hemen. Sonra ne olmuştu? Kafam bulutlanıyor. Göz kapaklarım kurşun gibi. Uyku mu bu? Yoksa son mu? Uykuya, sona boyun eğmemeliyim. Uyanık kalmama yardım et. Yanıt ver bana. Kanatlarını kullanmak zor oldu mu? Herkes kurşun attı mı sana? Sen onlara attın mı? Karınca yuvasında baskı altında aldılar mı seni? Düş kırıklığına, öfkeye boyun eğdin mi? Yoksa güçlü bir ağaç gibi dimdik mi kaldın? Mutluluk, özgürlük, iyilik, sevgi gibi şeylerin var olduğunu öğrendin mi? Umarım öğütlerim biraz yardımcı olmuştur sana. Umarım o korkunç, neden doğdum sözcüğünü hiç haykırmadın. Umarım acı çekmek pahasına, ölmek pahasına bile doğmaya değdiğine karar verdin. Seni hiç yokluktan çekip çıkarmışlığımdan, acı çekmek pahasına, ölmek pahasına meydana getirmişliğimden öylesine kıvaşlanıyorum ki her yan buz gibi soğuk, ak tavan karaya dönüşmüş. Ama işte geldik. Bak, manolya ağacına. Bir çiçek kopar. Ben hiçbir zaman başaramadım bunu. Ama sen yapacaksın. Parmaklarının ucunda yüksel, elini uzat. Tamam işte, öyle. Neredesin? Şimdi buradaydın. Beni tutuyordun, uzun boyluydun, kocaman adamdın. Yoksun artık. Yalnızca alkol dolu bir kavanoz var. Kadın ya da erkek olması için yardım etmediğim bir şey yüzüyor içinde. Neden istemiş olmalıydım diye soruyorsun bana. Neden yardım etmiş olmalıydın? Neden olacak? Çünkü yaşam var çocuk. Yaşam var dediğimde üşümem geçiyor, uyuşukluğum geçiyor, yaşamın ta kendisiymişim gibi duyuyorum kendimi. Bir ışık yandı, sesler işitiyorum. Birileri konuşuyor, umutsuzluk çığlıkları arasında. Ama başka yerlerde binlerce, yüz binlerce çocuk doğuyor. Geleceğin de bana gereksinmesi var. Sen öldün, ben de ölüyorum. Ama hiç önemli değil. Çünkü yaşam ölmez. Kitabın sonu. 10 Nisan 1999.